Görünenler gerçeğin tamamını yansıtıyor mu? Okuduklarımızın, izlediklerimizin arkasında neler var? Gerçekler anlatılmayanlarda saklı. Anlatılmayanları anlamak için gerçeğin yörüngesine girin. Gazeteci Erkin Öncal'la Gerçeğin Yörüngesi her cumartesi saat 13'te Radyo Sputnik'te.
Herkese merhabalar. Ben Erkin Öncan. Radyo Sputnik'te Gerçeğin Yörüngesindesiniz. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2 frekanslarında sizlerleyiz. Geride bıraktığımız haftada dünya çapında çok sayıda ve çok önemli gelişmeler yaşandı. Amerika'dan Çin'e, Tayvan'dan Ukrayna'ya, Orta Doğu'ya. Dolayısıyla Gerçeğin Yörüngesi'nde bu hafta yörüngede bir tur atacağız ve dünya genelinde yaşanan önemli siyasi gelişmeleri hatırlayacağız, özetleyeceğiz. İlk haberimiz Rusya'dan. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, oğlunun Ukrayna'daki özel askeri operasyona katıldığını doğruladı. Daha önce bu yönde haberler çıkmıştı. Peskov'un oğlu Komsomolskaya Pravda gazetesine verdiği röportajda Ukrayna'ya gittiğini söylemişti savaşmak için. Amerika, yolsuzlukla suçlanan eski Peru lideri Alejandro Toledo'yu iade etti. Öğrenilene göre Toledo, eski devlet başkanları Fujimori ve Castillo'nun da kaldığı hapishaneye gönderilecekmiş. Toledo iade edildikten sonra polis gözetiminde Peru'ya gitti ve Lima'daki Barbadillo cezaevine gönderildi. İlk olarak 18 ay önleyici hapis cezasına çarptırıldı Toledo. Yargılama sürecini de kendisinin önümüzdeki süreçte takip ediyor olacağız. Yine Ukrayna ve yine Nazizm'le bağlantılı bir önemli bir gelişme yaşandı sosyal medyanın gündeminde. Reuters bir Ukrayna askeriyle röportaj yaptı. Bu röportaj çok sayıda dünya çapında sosyal medya kullanıcısının tepkisine yol açtı. Reuters, Ukrayna ordusuna bağlı bir Tugay'ın Harkov bölgesindeki eğitim üstünde haber yaptı ve bir röportaj gerçekleştirdi. Tepki çeken noktada röportaj yapılan askerin takma adının Adolf olmasıydı. Ve röportaj Hitler'in doğum gününden bir gün sonra yayınlandı. Dolayısıyla çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da bu konuyla ilgili öfkesini dile getirdi. Zira Ukrayna ordusunun ve orduya bağlı paramiliter yapıların Nazizme, Nazi Almanyası'na, bunun simgelerine ve tarihsel figürlerine olan ilgisi kamuoyunca bilinen bir gerçek. Avrupa'dan yine bir Tayvan açıklaması geldi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell bir mecraya açıklamalarda bulunuyor. Journal du Dimanche isimli bir mecraya ve burada diyor ki Avrupa donanmalarını Tayvan Boğazı'nda seyir sefer özgürlüğü taahhüdünü göstermesi için devriye gezmeye çağırıyorum. Yani adlı adınca Avrupalı bir yetkili kilometrelerce ötedeki bir krize, Amerika'nın da zaten uzundur dahil olduğu bir krize dair devriye yapalım diyor. Daha sonra da tabii ki de Rusya örneğinde olduğu gibi veya Çin'in egemenlik alanına dair attığı başka adımlarda olduğu gibi hemen meşruiyet düzeyi, iç işlerine karışmama, müdahalede bulunmama gibi şeyleri de aynı anda söylemeye devam ediyorlar. Bu arada yine Borrell, AB Dışişleri Bakanları toplantısının ardından Ukrayna ile ilgili de çeşitli açıklamalarda bulunuyor. Ukrayna'ya mühimmat tedarikinde bulunuyor biliyorsunuz Avrupa ülkeleri uzun süredir. Bununla ilişkin verilen sözler var Ukrayna'ya. Ukrayna da bu sözleri zaten sık sık hatırlatıyor. Borrell de bu sözlerini yerine getirmek için mümkün olan her şeyi yapacağını söylüyor ve şunları ekliyor. Verdiğimiz sözleri tutmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Şimdiye kadar 1000'den fazla füze teslim edildi. Talebin aciliyetini tüm bakanlar anlıyor. Ukrayna'nın Rus saldırılarıyla başa çıkmasına ancak teslimatları artırarak yardımcı olabiliriz diye konuşuyor. Zaten bu konu AB Dışişleri Bakanları Konseyi'nin de tartıştığı konulardan bir tanesi. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışmalara ilişkin her zaman biz gerçeğin yörüngesinde başta olmak üzere çoğu mecrada şunu dile getiriyoruz. Yani bu aslında Amerika ile Rusya arasında devam eden uzun soluklu bir mücadelenin bir parçası bu askeri operasyon. Aslında bütün batılı yetkililerin açıklamaları, hem Amerikan yetkililerin hem de Avrupa liderlerinin açıklamaları, bunları aslında bu fikri doğrular nitelikte. Borrell de çok rahat bir şekilde temsil ettiği Avrupa'yı oluşturan bütün ülkelerde çok yoğun politik kaygılar, eylemler, ekonomik kaygılar, güvenlik kaygıları olmasına rağmen ve yoğun eylemlilik süreçleri içerisine girmişken hala daha Ukrayna'ya silah tedariğine ilişkin sözler vermeye devam ediyor. Öyle ki Ukraynalı yetkililer de sık sık artık bu konuda eleştirel bir doz takınmaya başladılar. Hani nerede bizim bu silahlar, nerede kaldı kardeşim bu silahlar gibi kabaca ifade edebileceğimiz şekilde. Mesela Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba bir açıklama yaptı geçen hafta. Amerika'nın Kiev'le ortak mühimmat satın alma kararının uygulamada bir başarısızlığı olduğu söylüyor. Ve bu başarısızlığın birliğin bağımsızlığı ile ilgili bir sınav olarak gördüğünü söylemişti. Ve nihayetinde bu başarısız olarak tarif ettiği durumu da hayal kırıklığı olarak nitelendirmişti. Yani bizi hayal kırıklığına uğratıyorsunuz çünkü istediğimiz silahları, mühimmatları, desteği bizim istediğimiz şekilde, başarılı bir şekilde gönderemiyorsunuz diyor. Avrupa ülkeleri ise bu yöndeki Borrell'in de açıklamasında gördüğümüz gibi çalışmalarına devam ediyorlar. Kendi silah stoklarını azaltma pahasına, kendi ekonomilerinin zarar görmesi pahasına. Geçen haftaya damgasını vuran bir diğer olay da Çin'in Paris Büyükelçisi Lu Xiaoyin'in açıklamaları oldu. Damga vurmasına neden olan şeyler aslında tarihsel olarak gerçek olan normal açıklamalar. Ama biliyorsunuz ki konu siyaset olduğunda Avrupa'da ve Amerika'da bazen normal olanı dile getirmek bile gündeme damgasını vurabiliyor. Eğer Avrupa politikalarının yani kolektif batı politikalarının toplamda çelişkiye uğratıyorsa. Ne dedi Lu Xiaoyin? Şunu söylüyor. Kırım'ın Rusya'nın bir parçası olduğunu söylüyor. Sovyetler Birliği zamanında Kruşçev tarafından Ukrayna'ya verildiğini hatırlatıyor. Bir katıldığı bir programda. Aynı şekilde Amerika'nın Ukrayna'daki rolüyle ilgili de açıklamalarda bulunuyor. Diyor ki çatışmanın bitmesine ilgi duymuyor Amerika. Ve aynı zamanda Amerika'nın uluslararası hukuk kapsamında etkin bir statüye de sahip olmadığını. Çünkü egemen bir ülke olarak statülerini somutlaştıracak uluslararası bir anlaşma olmadığını söylemişti. Bu tabii büyük bir patırtı kopardı Avrupa siyasetinde. Lu'nun istenmeyen insan olmasını bile talep ettiler. Yani yaklaşık 80 Avrupa parlamenteri Fransa Dışişleri Bakanı'ndan Çin'in Paris Büyükelçisi'ni istenmeyen kişi ilan etmesini istedi. Tabii Çinli Lu da Fransa Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı geçen hafta konuyla ilgili görüşleri vesaire falan. Çin de aynı zamanda her zamanki dengeci politikasını sürdürerek Lu'nun açıklamasının kendi fikirleri olduğunu ekledi. Yani orada aslında bir diplomatik oyun var. Tabii ki de Lu Xiaoyin'in açıklamalarının eylemlere ve atılan adımlara baktığımızda Çin'in politikası olduğunu da söylemek mümkün. Ama Çin de konuyla ilgili orta yol veya olayları gerilimi yatıştıracak bir doz tutturdu diyebiliriz. Ve dünya genelinde aslında en büyük problemlerimizden biri olan ama çok da fazla dile getirilmeyen ya da dile getirildiğinde meselenin iki en uç tarafının fikir tartışmasının yaşandığını gördüğümüz bir konu var. Göç konusu. Dünya Bankası da küresel göç konusunda uyarılarda bulundu. Şunu söylüyor özetle. Hem varlıklı hem de orta gelirli ülkelerde yani ağırlıklı olarak aslında Amerika, Avrupa ülkeleri yani kuzey dediğimiz bölge veya kolektif batı dediğimiz bölge. Bu bölgelerde nüfus hızla yaşlanıyor ve ekonomileri bu ülkelerin yoksul ülkelerden gelecek göçe bağımlı hale geleceğini söylüyor. Böyle bir öngörüsünde bulunuyor ve diyor ki bu süreç daha iyi yönetilmesi gerekir. Ve yayınlanan raporda şöyle veriler de var Dünya Kalkınma Raporu'nda. Dünyanın dört bir yanında 184 milyon insan vatandaşı olmadığı ülkelerde yaşıyormuş bu rapora göre. Bu raporun açığa çıkardığı rakamlara göre ve bu kişilerin %43'ünün düşük ya da orta gelirli ülkelerde oldukları gibi bir bilgi de var. Yani ilk başta yaptığı tespitin aslında bir önceki evresini anlatan bir rapor. Şu anda daha düşük gelirli ülkelerde bir yığılma söz konusu. Yani Dünya Bankası'nın demekten çekindiği ama aslında demiş olduğu şeyi ben size anlatayım. Zengin ülkeler yani Batı ülkeleri tutabildiği kadar bu göç dalgasını daha düşük gelirli ülkelerde tutmaya çalışıyor. Mesela Türkiye'nin de Avrupa tarafından bir göçmen açık hava hapishanesi haline getirilmesinin de aslında bir Avrupa-Amerika politikası olduğunu da belirtmek gerekiyor. Yani Dünya Bankası da aslında bunu demeye getirmiş ve aynı zamanda şunu ekliyor. Özellikle İspanya gibi bazı ülkeler Avrupa'daki çalışma çağındaki yetişkin nüfusun hızla azaldığını tespit ediyor bu ülkelerde. Aynı şekilde daha farklı bir kategoride Meksika, Tayland, Tunus, Türkiye gibi ülkelerde de nüfusların artık büyümediği tespit edilmiş ve bu ülkelerin de önümüzdeki süreçte daha fazla yabancı işçiye ihtiyaç duyabilecekleri belirtilmiş. Yani aslında şimdi ağırlık daha düşük, orta ve düşük düzey ülkelerdeyken her gelir düzeyindeki ülke göç almaya başladı diyorlar ve bu büyük bir problem haline gelmiş. Bu tabii ki de çok büyük bir problem. Ancak bu problemi de ne yazık ki bu problemi yaratan siyasi merkezlerin sundukları çözümlerle çözmeye çalışıyoruz. Yani nedir bu? Küresel göç denen dalgayı yaratan şey, en büyük şey, belki hani muhtemelen başka belirleyenleri de vardır bu sürecin ama küresel göç dalgasını yaratan en büyük şey kolektif Batı'nın emperyalist politikalarıdır. Göç dalgasını yaratan şey işgal edilen, bombalanan Orta Doğu ülkeleridir. Göç dalgası denen şey önce uzun yıllar boyunca işgal altında tutulan, sonra Taliban'a terk edilen yeni Afganistan demektir, Suriye savaşı demektir. Aslında bir ülkenin göç vermesi, burada göç vermekten bahsediyoruz, almaktan değil, bir ülkenin göç vermesi o ülkeye çalışan nüfusu zaten ağırlıklı olarak göç verdiği için çok büyük bir zarar vermek anlamına geliyor. Dolayısıyla özellikle Suriye gibi, mesela Suriyeliler çok konuşulduğu için ülkemizde, Suriye gibi bir ülkenin çalışan nüfusunun azalması, yani bu ülkenin göç vermesi aslında emperyalist bir politikadır. Dolayısıyla bu göç sorununu, şimdi iki uç var dedik ya en başta, ya tamamen insani bir tablo çizerek ele almak da, sadece salt güvenlik meselesi üzerinden ele almak da konuyu tam olarak anlatmıyor. Ama ne yazık ki biz bu iki ucun genelde çarpıştığını görüyoruz siyaset sahnesinde. Mesela işte Türkiye örneğinden gidecek olursak, hepsini bindireceğiz, göndereceğiz diyenler de var. İmkansız bir çözüm. Hiçbirine şey olmasın, hepsi tamamen buraya yerleşmeli, hepsinin işte burada bulunmaları, yaşamaları vesaire gerekiyor. Yani bu da imkansız bir çözüm. Ne olacak? Bu çözüm de tabii ki de doğru siyasi adımları atmaktan geçiyor. Bu da, bunun da en başında göç sorununun bir emperyalist politika olduğunu bilince çıkarmaktan geçiyor diye düşünüyorum şahsen. Çünkü kolektif Batı bu durumun aslında farkında. Az önce bahsettiğimiz raporla ilgili olarak da mesela Dünya Bankası kıdemli yöneticisi Axel von Trotzenburg diyor ki, göç refah ve kalkınma için önemli bir araç olabilir. Doğru yönetilmesi durumunda hem göç edilen ülke hem de terk edilen ülkedeki herkes için fayda sağlar. Ya bu herkes için fayda sağlar dediği şey aslında, yani von Trotzenburg'un söylemeye çalıştığı şey şu: bu göç meselesi çok düzensiz ilerliyor, kontrolsüz ilerliyor, bir patlama yaşanacak. Bunlara ilişkin düzenlemelerin yeniden yapılması lazım. Yani o emperyalist politikalar içerisinde bir yeniden düzenleme, yeniden tasnif aslında kastediyor Dünya Bankası bununla. Yine Ukrayna'dan bir haberimiz var. Ukrayna yönetimindeki üst düzey bir diğer isim Mihail Podolyak. Bu isim katıldığı bir televizyon programında Ukrayna'dan kopan bölgelerde yaşayan insanları tehdit etti. Konu aslında başka, yani biliyorsunuz Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonu Şubat 2022'de başladı. Kendisine şu soruluyor, yani bunun yıl dönümünde Moskova'ya bir geniş kapsamlı bir saldırı düzenleyecek misiniz vesaire sorusunda. O da şunu söylüyor: silah konusunda partnerleriyle işbirliğine tamamen bağımlı olduğunu söylüyor Ukrayna'nın. Ve bu yüzden de Moskova'ya bir saldırı düzenlemenin öncelik olmadığını belirtiyor öncelikle. Ve şunları söylüyor burada, zaten ilginç olan, bir anlamda da aslında malumun ilanı olan şey: bizim başka öncelikli amaçlarımız var. Uluslararası hukukun bize garanti ettiği üzere, yani yasal olarak Kırım, Donetsk, Lugansk, Zaporojiye ve Herson bölgelerinde yaşayan herkesi imha etme hakkına sahip. Yani biz buradaki insanları imha ederiz, buna hakkımız var. Uluslararası hukuk da bize bunu sağlıyor demeye getiriyor. Kaldı ki zaten Ukrayna iktidarının ve Ukrayna ordusunun, yani 2014 sonrası Ukrayna'nın dönüşümü tamamen ağır savaş ve saldırganlık politikaları üzerine ve ülkede yaşayan Ruslar başta olmak üzere, Çingeneler ve Yahudiler dahil olmak üzere çoğu diğer etnik azınlığı da hedef alan bir rotada ilerliyor. Amerika'dan devam edelim. Yeni bir siyasi skandalımız var Amerika ile ilgili. Fox News, Dominion Voting Systems, yani bu oylama, oy hesaplama sistemlerine tazminat ödemeyi kabul etti. Bunun da sebebi şu: Fox News zamanında bu Dominion Voting Systems'ın milyonlarca oy pusulası üzerinde eski başkan Donald Trump'ın aleyhine oynama yaptığını iddia etmişti. Dominion firmasının avukatı tarafından bir açıklama yapıldı ve şunu söyledi avukatı: Fox News 787 milyon dolardan fazla bir meblağ ödeyecek. Bu Dominion şirketi 2021'de Fox News ve Fox Business'ta sunucular ve konuklar tarafından ve sosyal medyada bu kendi şirketleri hakkında yapılan bazı iddiaları, yani işte oylarla oynuyorlar iddiası, zaten hani yalan olduğu ortaya çıkmış oldu bu tazminat kararı ile birlikte. Bu iddialara itiraz etmişti ve Fox News ve ana şirketi Fox Corporation'a karşı iftira davası açmıştı. Fox Corporation Yönetim Kurulu Başkanı Rupert Murdoch da desteklemişti bu iddiaları. Yani arkasında durmuştu kendi medya grubunun. Bu Rupert Murdoch da çok aslında ilginç bir adamdır. Dünyanın, özellikle Amerikan lehine yayın yapan dünyanın başka bölgelerindeki tümü yayınların neredeyse sahibi, planlayıcısı ve organize edicisi. Yani büyük bir medya devi ve özellikle Çin karşıtı, Rusya karşıtı vesaire önemli hassas konulara ilişkin yapılan manipülasyon çalışmasının başındaki isim. Ve bu konuda zaten Murdoch da sorgulandı ve yemin altında bir sorgulandı ve dedi ki bazı yorumcularımız bunu destekliyordu. Yani bu Dominion'un sahtekarlık yaptığı yönündeki haberlere ilişkin söylüyor bunu. Bunun yanında Amerikan medyasında da önemli olaylar yaşanıyor. Amerika'nın en ünlü sunucuları arasında gösteriliyor. Bir sunucu Tucker Carlson, Amerikan gazeteci, Fox News'tan ayrıldığını açıklıyor. Tucker Carlson zaten biz onu özellikle Rusya'nın askeri operasyonları ile ilgili Amerika içerisinde yaptığı doğru ve sarsıcı tespitlerle ve yorumlarla tanıyoruz. Dolayısıyla Amerikan özellikle demokrat siyasetçilerin, yani Ukrayna'da bir çatışma halinin ve savaşın devam etmesini savunan bu demokrat kesimin sevmediği bir isimdi. Kendisi de zaten bu arada aslında cumhuriyetçilere yakın Carlson. Çok popüler bir insandı Tucker Carlson. 53 yaşında, programları ortalama 3 milyondan fazla izleniyordu. Aynı şekilde CNN'de uzun yıllar kanalın önemli isimleri arasında yer alan Dan Lemon'ın işine son verdiğini açıkladı. Kovuldu. Lemon da hayretler içindeyim diye tepki verdi bu açıklamaya. Ve kararın kendisine menajeri aracılığıyla iletildiğini söyledi. Yani 17 yıllık bir geçmişi var ama bu şekilde işten çıkarıldığını açıklıyor. Lemon hakkındaki iddialar da şöyle: kadın düşmanlığı yapmak, çalışma arkadaşlarına uygunsuz davranmak gibi suçlamalarla karşı karşıyaydı. Variety dergisinde bu ay bir haber yayınlanmıştı hakkında. Diyorlar ki Lemon bir prodüktöre şişko demiş, bir çalışanla dalga geçmiş taklidini yaparak, bir diğer çalışana tehdit mesajları göndermiş. Tabii Lemon'ın temsilcileri bu iddiaları reddetse de Dan Lemon'ın kovulma gerekçesi aşağı yukarı bu şekilde. Orta Doğu'ya doğru yavaş yavaş ilerliyoruz ama hemen öncesinde bir müzik arası vereceğiz. Gerçeğin Yörüngesi'nin dinleyicileri bilirler, normalde her bölümümüzde konuyla ilgili müzikleri dinliyoruz. Burada ortaya karışık bir bölüm kaydettiğimiz için, çünkü çok sayıda önemli olay yaşandı dünyada. Burada da müziklerimiz de aslında karışık olacak. Bu hafta da daha çok sert müzik dinleyeceğiz biraz. Motorhead geliyor. I Don't Believe a Word diyoruz. Kısa bir aranın ardından yeniden görüşmek üzere.
Let's go.
Herkese merhabalar, ben Erkin Öncan, Radyo Sputnik'te Gerçeğin Yörüngesi'ndesiniz. Yörüngedeki turumuza devam ediyoruz. İran'da bir cinayet işlendi. Uzmanlar Meclisi'nin bir üyesi öldürüldü. Uzmanlar Meclisi 8 yılda bir seçimle gelen 88 din adamından oluşan bir meclis. Yani dini lider seçme, denetleme, azletme gibi aslında bir yetkileri var. Önemli bir konu ve bunun bir üyesi öldürülüyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre saldırı bankada düzenlenmiş. Bankanın güvenlik personeliymiş hatta saldıran kişi. Daha sonra ayrıntılar netleşince buna ilişkin açıklamaların yapılacağını söylüyorlar. Mazenderan Eyaleti Valisi Mahmut Hüseyin İpur'un bir açıklaması var. Diyor ki, şimdiye kadar edindiğimiz bilgi ve belgeler bunun bir güvenlik veya terör eylemi olmadığını gösteriyor. Bu öldürülen kişi 75 yaşında Ayetullah Abbas Ali Süleymani. Daha önce İran dini lideri Hamaney'in eyalet temsilcisi olarak görev yapmıştı. Sistan Belucistan eyaletinin merkezinde de Cuma imamı olarak görev yapmıştı. Bu arada bu bölgede Mahsa Emini protestolarıyla bilinen bir yer. Hatta protestoların yaşandığı bölgelerin başında geliyordu. Haftanın bir diğer önemli gelişmesi de yine Amerika Birleşik Devletleri'nden. Joe Biden yine Amerikan başkanlığına aday olacağını açıkladı. Ve diyor ki, bir video mesaj yayınladı, uzun bir video mesaj. Orada Amerikan siyasetlerinden, kendi siyasetlerinden ve vaatlerinden ve Amerika'nın geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Adaylığını yeniden açıklarken. Her neslin demokrasiyi savunmak, temel özgürlükleri savunmak zorunda kaldığı bir an vardır. Bunun da bizim için o an olduğuna inanıyorum. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak yeniden seçilmek için yarışıyorum. Bize katılın, işi bitirelim diyor. Tabii kişisel özgürlükler vurgusu var. Tabii Biden çok yaşlı bir siyasetçi. Ona da cevap vermiş. Diyor ki, yaşıma ilişkin endişeleri bırakıp başladığım işi bitirmek için daha fazla zaman tanıyın diyerek, Amerikalılardan çok yaşlı olduğuma bakmayın, ben yine de bu işi yapabilirim yönündeki iddiasına inanmalarını bekliyor. Aynı şekilde başkan yardımcısı Kamala Harris de yine aday olacağı duyurusunda bulundu. O da şunu söyledi: Amerikalılar olarak özgürlüğe ve serbestliğe inanıyoruz ve demokrasimizin ancak onun için savaşma isteğimiz kadar güçlü olacağına inanıyoruz. Bu nedenle Joe Biden ve ben yeniden seçilmek için yarışıyoruz. Tabii Joe Biden zaten geçen seneyle birlikte Amerika tarihinin görevdeki en yaşlı başkanı unvanını kazanmıştı. Ve yine Biden seçilirse bu yıl sonbaharda 81 yaşında, ikinci görev döneminin sonunda da 86 yaşında olacak. Bir yandan da tabii ki Biden'ın hem akıl sağlığı hem de genel sağlık durumu ile ilgili endişeler de sık sık dile getiriliyor Amerikan siyasetinde. Gerçi Amerikan siyaseti de dünyanın çoğu diğer bölgesinde olduğu gibi yaşlı bir siyaset. Cumhuriyetçilerin başkanlık adaylığı konusundaki yarışının lideri de Trump bildiğimiz üzere. Kendisi de 76 yaşında. Tabii Cumhuriyetçilerden bir Biden adaylığına ilişkin bir tepki var. Cumhuriyetçi Ulusal Komite şunu söylüyor: Biden o kadar halktan kopuk ki kriz üstüne kriz yarattıktan sonra bir 4 yılı daha hak ettiğini düşünüyor. Seçmenler Biden'ın işi bitirmesine izin verirse enflasyon yükselmeye devam edecek, suç oranları yükselecek, açık sınırlarımızdan daha fazla fentanil geçecek, çocuklar geride bırakılmaya devam edecek ve Amerikalı ailelerin durumu daha kötü olacak. Cumhuriyetçiler de tabii hem Biden'ın görev dönemindeki başarısızlıklarına vurgu yapıyorlar, hem de kendi savundukları o yeni, daha böyle muhafazakar, daha America First diye tarif ettikleri, daha güvenlikçi politikalarında ilan etmeyi sürdürüyorlar. Şöyle ilginç bir anket var yalnız, bir NBC News anketi. Bu ankete göre demokratların %51'i dahil Amerikalıların %70'inin Biden'ın aday olmaması gerektiğine inandığını ortaya çıkarıyor. Yani aday olmasın diyorlar. Bunların %69'u Biden'ın yaşını büyük ya da küçük sorun olarak değerlendirdi. Ve yine büyük çoğunluk da Biden-Trump arasında bir revanş izlemek istemediklerini söylemiş. Trump da tabii ki de Biden'ın 2024 seçimlerinde aday olmasıyla ilgili yorumunu yaptı, kaçırmadı. Diyor ki, böylesine vahim ve başarısız bir başkanlıkla Biden'ın yeniden seçilmek için aday olmayı düşünmesi bile akıl almaz. Yine Biden'la devam edelim. Her sene Amerikan başkanlarının bir açıklaması vardır ki o Türkiye'de çok çok yakından takip edilir. 24 Nisan yıl dönümleri. Amerika lideri Biden bu yıl 24 Nisan 1915 olaylarıyla ilgili bir açıklamada yine soykırım ifadesini kullandı. Aynı zamanda büyük felaket anlamına gelen Metz Yeager'in ifadesinde kullandı. Şöyle ilginç bir şey var: İstanbul yerine Konstantinopolis diyor mesela açıklamada. Ve şu ifadeler kullanılıyor: 24 Nisan 1915'te Osmanlı yetkilileri Ermeni cemaatine karşı sistematik bir şiddet kampanyasının başlangıcı olan Konstantinopolis'te Ermeni aydınları ve cemaat liderlerini tutukladı. İşte sonra zaten aynı şeyleri söylüyor. Sonraki yıllarda işte 1,5 milyon Ermeni tehcir edildi, katledildi ya da ölüme gönderildi ve benzeri. Biden 2021 ve 2022'de de bu 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirmişti. Öte yandan yine Türkiye'nin önemli bir parçası olduğu bir gelişmemiz var. Tahıl anlaşması meselesi Türkiye'nin arabuluculuğunda varılan bir anlaşmaydı. Ve bu anlaşma yer yer krizlerle karşılaşıyor. Uzatılacak mı uzatılmayacak mı konusu var. Çünkü tahıl anlaşması ile ilgili Ukrayna'nın özellikle Odessa Limanı üzerinden silah ticaretine devam ettiğine ilişkin güçlü veriler var. Dolayısıyla tahıl anlaşmasının uzatılıp uzatılmayacağı konusu tahıl anlaşmasının taraflarının bunu nasıl bu süreci nasıl yürüttüğüyle biraz ilgili olacak. Şimdilik durum şu. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov diyor ki şu anki koşullar anlaşmanın uzatılması lehine değil. Avrupa'da eylemler dalgası devam ediyor. Son olarak Berlin Brandenburg Havalimanı çalışanları bir günlük grev kararı almıştı. Ve bu bir günlük grev kararı yüzlerce uçuşun iptal edilmesine yol açtı. 24 saatlik bir grev çağrısı verdi. Sendikasının çağrısıyla yapıldı bu. Bu çağrının ardından güvenlik ve yolcu bavul kontrol bölümlerinde çalışanlar iş bırakıyor. Yerel saatte saat 3'te başlıyor ve 24 saatin ardından sona eriyor. Hava trafiğinde çok önemli aksamalar meydana getirdi bu grev kararı. Havalimanı da internet sitesinden yaptığı açıklamada şu rakamları vermiş. Yaklaşık 220 uçak kalkış, 240 uçaktan 72'sinin ise iniş yapamadığını belirtmişler. Tabii bazı yolcuların da grevden haberi yok. Bavullarıyla havalimanlarına geliyorlar. Bilgilendirilmişler kendileri tabii ama normalde bizim hani yolcularla dolu olmasını göreceğimiz yerler yine de havalimanının büyük oranda bomboş olduğu görüldü. Biliyorsunuz Ukrayna yönetiminin Kırım'a ilişkin iddiaları devam ediyor. Kırım'ın Ukrayna tarafından ele geçirileceğine yönelik iddiaları var. Ve buna ilişkinde ve bu açıdan Kırım'a çok sayıda saldırı düzenleniyor irili ufaklı. Ve bunları Ukrayna istihbaratı genel olarak destekliyor. Tabi Ukrayna istihbaratının bu saldırıların arkasında olduğu ortaya çıkıyor çıkmasını ama oraya kadar giden süreçte zaten amaçlanan şeye ulaşılmış oluyor. O da saldırılar düzenlemek, yaratılabildiği kadar kaos ve korku yaratmak Kırımlılar üzerinde. Son olarak da yine benzer bir gelişme var. Ukrayna Savunma Bakanlığı'na bağlı olan istihbarat dairesinin sözcüsü Andrei Yusov, daha önce Sivastopol Körfezi'nde insansız sualtı araçlarıyla saldırı düzenlenmişti ve bu saldırının arkasında Kiev'in olduğunu doğruladı. Tabii şunu da söylüyorlar yani yalnızca askeri tesislere saldırıyoruz vesaire falan ama Kırım konusundaki bu ısrar aslında Ukrayna'da yaşanan çatışmaların daha ne kadar süreceğine ilişkin net bir tarih vermese de ne kadar uzayabileceğine ilişkin önemli ipuçları barındırıyor. Çünkü en başta Kırım halkının iradesi Rusya ile bütünleşmekten yana. Bu her zaman böyleydi. Dolayısıyla Ukrayna'nın bu yöndeki ısrarın, sürecin, krizin daha da uzatılacağı anlamına geliyor. Ukrayna demişken Ukrayna ile devam edelim. Ukrayna tahılı biliyorsunuz bir yandan Avrupa ülkelerinin yeni krizi. Kriz tek cümleyle şuradan kaynaklanıyor. Ukrayna'dan giden tahıl gittiği ülkelerdeki pazarı düşürüyor. Dolayısıyla bu da o giden ülkelerdeki ekonomik durumu etkiliyor ve bundan aslında ülkeler rahatsızlık duyuyorlar. Çeşitli ülkeler Ukrayna tahılını yasaklamaya başladı. Son olarak da Polonya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Robert Telus, Bulgar, Romen, Macar ve Slovak mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerin ardından şunları söyledi. AB Haziran ayına kadar yasak teklif etti. Biz buna kesinlikle katılmıyoruz. Bu çok kısa bir süre ve yıl sonuna kadar sürecek bir yasağa ihtiyacımız var. Yani bu ülkeler özetle Ukrayna'dan gelen, yani Ukrayna'yı destekliyorlar, silah gönderiyorlar. Onlar adına tehdit olarak kodladıkları Rusya'ya karşı savaşıyor vesaire ama Ukrayna'dan gelen tahılı da istemiyorlar. Çünkü bu ucuz tahıl zaten ve bu bolluk bu ülkelerdeki yerel tarımı zarara uğratıyor. Diyorlar ki hani biz silah verelim bizim adımıza orada savaşsınlar. Bizim politikalarımız gereği orada işte ölsünler. Ama Ukrayna ekonomisine ilişkinde yapabileceğimizin en azını yapalım. Yani Bulgaristan'da var bu arada. Bulgaristan, Romanya, Slovakya, Macaristan ve son olarak Polonya. Yani ya yerli çiftçilere tazminat ödensin diyorlar. Ya da Ukrayna'da ithalatı yasaklanan tarım ürünlerinin listesi genişletilsin diyorlar. Evet şimdi kısa bir müzik arası daha verelim. Motorhead'le başladık, Metallica ile devam edelim. Harvester of Sorrow diyoruz. Kısa bir sürenin ardından yine birlikteyiz. Herkese tekrardan merhabalar. Ben Ergün Öncan. Radyo Sputnik'te gerçeğin yörüngesindesiniz. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2 frekanslarında sizlerleyiz. Aynı zamanda radyo yayınlarımızı Sputnik Türkiye'nin internet sitesinden de dinleyebilirsiniz. Bu arada Ukrayna'dan devam ediyoruz yine. Rusya'nın operasyonu başladıktan sonra ilk kez Ukrayna ve Çin tarafları görüştü. Yani Xi Jinping ile Zelenski bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çin tarafı bu görüşmenin Kiev'in inisiyatifiyle gerçekleştirdiğini aktardı. Bu görüşmenin bir kere şöyle bir önemi var. Biliyorsunuz Çin bu ara çeşitli çatışma ve anlaşmazlıkları barıştırmaya çalışıyor. Mesela Suudi-İran barışması, girilen bu süreç bunun en büyük örneğiydi. Çin Ukrayna konusunda da bir ateşkes teklifine sahip ve bu konuda girişimlerde bulunuyor. Bir ikili arasında bir görüşme yapıldı. Neredeyse bir saat sürmüş bu görüşme. Bu görüşmenin ardından Ukrayna 2021'den sonra ilk defa Çin'e büyükelçi atamaya karar vermiş. Yani aslında olumlu görünen bazı şeyler var. Ama Zelenski, yani iki tarafta görüşmeye ilişkin olumlu şeyler açıklasalar da Zelenski bir mesaj veriyor daha sonra görüşmeden sonra. Telegram kanalından bir açıklama yaptı. Ve diyor ki görüşmede adil ve kalıcı, yani sürdürülebilir bir barışın sağlanması için ne gerekiyor bunları konuştuklarını söylüyor. Ama şunu ekliyor: toprak tavizlerinin verildiği bir barış olamaz. Yani aslında Kırım'ı kastediyor. Çünkü diyor ki Ukrayna'nın toprak bütünlüğü 1991 yılındaki sınırlardır. Ve bu sınırlar dahilinde yeniden sağlanması gerekir. Bu da az önce yine eklediğimiz gibi Rusya-Ukrayna çatışmalarında odağımızda Kırım konusunun olacağını gösteriyor önümüzdeki dönemde. Böyle bir öngörüde bulunabiliriz. Tabii Çin tarafı her zaman olduğu gibi olumlu bir şekilde yorumladı. Aynı şekilde buna paralel olarak Amerikan Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi ve Demokratlardan oluşan üyeleri bir araya gelerek Ukrayna'daki durumun 1991 sınırlarına, yani Zelenski'nin söylediği açıklamayla paralel, 1991 sınırlarına geri döndürülerek sona erdirilmesini öngören bir yasa tasarısı hazırlıyor. 1991 sınırları demek Kırım demek. Bu da asla olabilecek bir şey değil. Çünkü Kırım'ın Ukrayna'da bulunması demek hem zaten Kırım'da yaşayan sivil halkın iradesiyle çelişen bir şey. Çünkü orada bir referandum düzenlendi anlatılanın aksine. Hem de Kırım'ın Ukrayna sınırlarında bulunması demek Karadeniz'in biraz daha fazla NATO gölü haline gelmesi ve silahlandırılması demek Rusya'ya karşı. Tasarıyı demokratlardan Steve Cohen ve cumhuriyetçilerden Joe Wilson isimli siyasetçiler hazırlıyor. Bu isimler aynı zamanda Ukrayna'nın NATO'ya dahil edilmesi yönünde bir çağrı yapıyorlar. Ve Moskova yönetiminin Kiev'e tazminat ödemesinin gerektiğini söylüyorlar. Bu arada Ukrayna'ya yapılan silah tedarikleri ve yardımlar artık çok büyük boyutlara ulaştı. Bu konuyla ilgili Kiel Dünya Ekonomi Enstitüsü bir rapor yayınladı. İzliyorlar, yani 2002'nin Ocak ayından bu yana Batı ülkeleri tarafından Ukrayna'ya yapılan askeri, ekonomik ve insani yardımları izliyorlar. Bu enstitünün rakamlarına göre sadece Ocak 2022 ile 24 Şubat 2023 tarihleri arasında Amerika, Kiev yönetimine 39.1 milyar doların üzerinde askeri yardımda bulundu. İkinci sırada İngiltere var tabii ki, 5.97 milyar dolar. Yani aslında ikinci sırada İngiltere var ama Amerika'nın bu konuya verdiği önemi anlamamız açısından söylüyorum. Tekrar edelim. Amerika Kiev'e 39.1 milyar dolar yardımda bulundu. İkinci sıradaki İngiltere ise 5.97 milyar dolar. Yani neredeyse 8 katı falan daha fazla yardım sağlıyor Amerika. Avrupa Birliği ve Almanya'da 3.25 milyar dolarlarla devam ediyor. Polonya ve Hollanda da var sırasıyla, yani Polonya 2.67 ve Hollanda 2.6 milyar dolar. Yani milyar dolarlar akıyor yani Ukrayna'ya zaten. Norveç, İsveç, Danimarka, Kanada da var. Yani bunlar aslında milyar dolar şeyine çıkamamışlar düzeyine ama 800 milyon dolar ve 1.54 milyar dolar arasında katkıda bulunuyorlar. Bu ilk 10 ülke bu şekilde belirlenmiş. Tabii sadece bu saydığımız ülkeler yardımda bulunmuyor. 30'dan fazla bağışçı ülke var. Finlandiya, İtalya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Avustralya, Letonya, İspanya, Türkiye, maalesef Türkiye, Lüksemburg, Estonya, Belçika, Bulgaristan, Slovakya, Yunanistan, Hırvatistan, Portekiz, Slovenya, Yeni Zelanda, Avusturya, Güney Kore ve Romanya. Yani saymakla bitmiyor aslında. Ülkeler, 30'dan fazla ülke yardımda bulunmaya devam ediyor. Bu esnada tabii biz ne görüyoruz? Batı medyasında çoğunlukla Rusya'nın verdiği İHA'lar, verdiğini söyledikleri İHA'lar, Çin'in yaptığını söyledikleri askeri yardımlar tabii ki de hiçbir kanıtı yok. Ama tersinden baktığımızda Batı ülkelerinin Ukrayna'yı silahlandırma süreci ise neredeyse davullu zurnayla yapılıyor. Azerbaycan'la ilgili yeni bir gelişme var. Orada yer yer Ermenistan ve Azerbaycan güçleri arasındaki çatışmalar artıyor. Yeni bir kriz de Azerbaycan'ın Laçin koridoruna bir sınır kontrol noktası kurmasıyla yaşandı. Ermeni tarafı bunu kesinlikle reddetti. Ermenistan, Azerbaycan bunu duyurmadan aniden diktiği yönünde açıklamaları var. Rusya Dışişleri de konuyla ilgili açıklamasında 23 Nisan'daki son, yani 23 Nisan tarihinde son gelişmeler bağlamında Laçin koridoruna kurulan bu kontrol noktasını eleştiriyor. Barışçıl gündeme uymayan amaçlar için kullanma girişimi olduğunu söylüyor ve bunun kabul edilemez olduğunu özellikle belirtildiği aktarılıyor. Pakistan'da bir patlama meydana geldi. Bir muhtemel bir terör saldırısı. 12 polis öldü. Bir karakolda yaşandı bu patlama ve mühimmat depoları da zaten patladığı için hasar artmış. Yerel kaynaklara konuşan yetkililere göre karakol tamamen yıkılmış ve 12 polis hayatını kaybetti ve 60'tan fazla da yaralı var. Bu saldırı ilk etapta intihar saldırısı olarak açıklanmıştı. Ancak açıklama yapan başka bir yetkili de bunun intihar veya bombalı saldırı olmadığını tespit ettik yönünde geldi. Tabii şimdilik resmi yetkililer olayı mühimmat deposunda yaşanan bir patlama olarak bize aktarıyorlar. Güney Kore'de köpek protestosu gerçekleştirildi. Köpek protestosundan kastım hayvan haklarına dair bir şey değil. Köpek yetiştiricileri var Güney Kore'de. Bu köpek yetiştiricileri Güney Kore liderinin eşi bir açıklama yapmıştı. Köpek eti yasaklanmasını destekleyen bir açıklama. Bunu protesto ettiler köpek yetiştiricileri. Yani bunu aslında çok önemli görünmeyen bir haber ama yeri gelmişken almak istedim. Çünkü köpek eti Asya'da çok fazla tüketilen bir şey. Biz sadece Çin'de tüketildiğini görüyoruz. Yani o yönde propaganda yaptıkları için daha çok işte bunlar köpek eti yiyor falan filan gibisinden. Ama çoğu Asya ülkesinde köpek eti tüketilir. Umarım bir an önce köpek eti tüketimi de dünya çapında sona erer ve bu güzel hayvancıkları güzel bir şekilde yaşamalarını az da olsa biraz da olsa sağlanmış olur. Amerika'nın yine bir açıklaması var Taliban'la ilgili. Amerika'nın açıklamasına göre Taliban 2021 yılında Kabil Havalimanı'nda gerçekleşen saldırıyı düzenleyen IŞİD üyesini öldürmüş. Bunu da Amerika açıklıyor. O saldırıda 183 kişi hayatını kaybetmişti 2021'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki saldırıda. Bu saldırının sorumlusu IŞİD Horasan kolu var. Afganistan bölgesinde faaliyet gösteren militanlar bunlar. Taliban bu sorumluyu öldürmüş Amerika'nın açıklamasına göre. Ve biliyorsunuz iki hafta önce burada Pentagon belgelerinden bahsetmiştik. Bu Pentagon belgelerinin bu sızıntıların devamının gelmesinin beklendiğini söylemiştik. Tabii belgeler incelendikçe yeni yeni bilgiler de ortaya çıkıyor. Biraz bir kıyısından da olsa bölgemizi ve bizi ilgilendiren de bir belge ortaya çıktı. Ortaya çıkan haberlere göre Ukrayna istihbaratı bir plan yapıyor ve bu plan Suriye'de geçiyor. Ukrayna istihbaratı, Demokratik Suriye Güçleri var biliyorsunuz, YPG ve PKK ile ilişkili ve Amerika tarafından desteklenip, yani Aid Donut kapsamında bölgede Amerikan çıkarlarını, başta Suriye'den çalınan petrol olmak üzere Amerikan çıkarlarını ve Amerikan varlığını sağlamak için işlev gören yapılanmalar. Demokratik Suriye güçlerini Suriye'deki Rus güçlerine saldırtmaya çalışmış Ukrayna yönetimi. Yani bu yönde bir planlamaları olmuş Ukrayna istihbaratının. Demokratik Suriye güçleri de bunun kapsamında çeşitli şeyler istemiş Ukrayna istihbaratının, işte eğitim, donatım vesaire gibi. Ancak şöyle bir şart sunmuş. Demişler ki tamam, işte biz hani bu Rus güçlerine saldırıları tırnak içinde Kürt bölgelerinden yapmayız demişler. Çünkü orada kendi bölgelerinde Amerika'nın desteğiyle kontrol altına aldıkları bölgeleri de korumak istiyorlar bir yandan. Bir diğer ilginç bilgi, Türk istihbaratı Ukrayna istihbaratının bu girişiminden haberdarmış ve Türk istihbaratının da verdiği görüş diyelim, bu saldırıların tam olarak Amerikan destekli Kürt güçlerinin, Demokratik Suriye güçlerinin kontrolünde ki bölgelerden yapılması yönünde olmuş Türk tarafının görüşleri de. Bu da hani belki de hani Rus güçlerinin bölgedeki DSG'ye yönelik operasyonlarını artıracağı, operasyonuna başlayıp hedef alacağı yönünde bir beklentiyle yapılmış bir açıklama olabilir. eğer doğruysa, özetle Ukrayna istihbaratı Rusya içinde ve yapabildiği başka yerlerde olduğu gibi Rusya'ya karşı saldırılarını Rusya'nın askeri veya siyasi varlık gösterdiği bütün bölgelerde yapma planlarına devam ediyor anlaşılan. Dolayısıyla hem bu ve benzeri bilgileri, bu sızıntılar ortaya çıktıkça, yeni belgeler geldikçe aslında biraz daha mahiyeti şekillenecek bu tür planların diyelim. Yavaş yavaş toparlayalım. Gerçeğin yörüngesinde bu hafta geniş bir tur attık. Dünya genelinde yaşanan önemli siyasi gelişmeleri ele aldık. Kapatırken bu sefer de Judas Priest'le veda edelim. A Touch of Evil diyoruz. Haftaya yine bugün yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Gerçeğin yörüngesinde kalın.